Ayrım 12. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 160. 17. Yunanistan'a tapma. Babam diplomamı pek iyi dereceyle alırsam istediğim yere geziye göndermeye söz vermişti. Armağan büyük olduğu için bütün gücümle kendimi çalışmaya verdim. Şeytanca zekası olan Giritli bir arkadaşım da benimle beraber sınava girecekti. Kritik gün gelip çattı. Üniversiteye doğru yola çıktık. İkimiz de kaygılıydık. Ben her şeyi biliyordum ama her şeyi unutmuştum. Belleğim boşalmıştı sanki. Korktum. Arkadaşım sordu. Bir şey hatırlıyor musun? Hiçbir şey. Ben de. Bir haneye gidip içelim. Keyfimiz gelsin de dilimiz çözülsün. Benim babam savaşa böyle giderdi, sarhoş olarak. Gidelim. İçtik, bir daha içtik, keyfe geldik. Arkadaşım sordu. Dünyayı nasıl buluyorsun? İkiz. Ben de. Yürüyebilir misin? Ayağa kalkıp birkaç adım attım. Yürüyebilirim dedim. Öyleyse gidiyoruz. Görürsün sen Roma hukuku. Yola çıktık, önce birbirimize sarılmıştık, sonra cesaret bulduk, her birimiz tek başına yürüdü. ''Yaşa Levent Bakus!'' diye bağırdım. Çelme tak da Justinianus ile onun kızlarını yere ser. Arkadaşım, ''Bakus'a ne bakıyorsun?'' dedi. ''Şarap içmedik, bira içtik. Emin misin? İnanmıyor musun? Geri dönüp soralım.'' Döndük. Dükkanı yöneten adam, ''Bira, bira'' dedi ve kahkahayı bastı. ''Nereye gidiyorsunuz be çocuklar?'' Hukuktan sınava. İzlemeye ben de sizinle geliyorum. Önlüğünü çıkardı ve peşimize düştü. Profesörler öyle sırayla dizilmiş bekler halde gözümüze sivrisinekler gibi göründü. Beynimizden şimşekler çıkıyordu. Büyük bir keyif, azıcık saygısız bir gevşeklikle ara sıra Latince laflar karıştırarak yanıt verdik. Dilimiz bayağı akıyordu. İkimiz de pek iyi aldık. Sevincimiz büyüktü. Arkadaşım Girit'te bir avukat yazıhanesi açmak ve politikaya atılmak istiyordu. Bense dışarı kaçmak için bir kapı açıldığına seviniyordum. Her zaman hayatımın en büyük isteklerinden biri de seyahat olmuştur. Meçhul toprakları göreyim, onlara dokunayım, meçhul denizlere girip yüzeyim, dünyayı dolaşayım, göreyim ve yeni karalara, denizlere, insanlara ve düşüncelere doymayayım. Her şeyi ilk kez, her şeyi uzun süren bir bakışla son kez göreyim, sonra gözlerini kapayayım ve sakin, gürültücü nasıl isterlerse zaman onları ince kalburdan geçirip temel öğe bütün acı sevinçlerden süzünceye kadar zenginliklerin içine çöktüklerini hissedeyim. Sanırım ki yüreğin bu simyası her insanın hak ettiği bir zevktir. Yıllar önce çocukluğumda babamın bana armağan ettiği sihirli kuş kanarya kuyruğu titretmişti. Yunanca'da hayvanla insanın ölümünü anlatan kelimeler ayrı ayrıdır. Bizde hayvanın ölümünü belirten ayrı bir kelime bulunmadığı için argoya kaçan bir deyimi kullandık. Yunanca'da hayvanın ölümüyle ilgili kelime insan için kullanılırsa, insanı hayvan yerine koymak yani bir çeşit hakaret sayılır. Kuyruğu titretmişti değil, ağzımdan kaçtı, ölmüştü demek istiyordum ya da daha doğrusu şakıyışını Tanrı'ya teslim etmişti. Onu avlumuzdaki küçük bahçeye gömdük. Kız kardeşim ağlıyordu ama ben rahattım. Çünkü yaşadıkça ölmesine izin vermeyeceğimi biliyordum. Onu toprakla örterken şöyle mırıldanmaktaydım. Ben seni öldürmeyeceğim. Birlikte yaşayacak ve beraber seyahat edeceğiz. Büyüyüp Girit'ten ayrıldığım ve dünya kabuğunun üzerinde dolaştığım zaman kanaryanın daima başımın üstüne konmuş şakıdığını, şakımanın aynı teraneyi yinelediğini hissederdim. Kalk gidelim. Burada ne oturuyoruz? Biz istiridye değil, kuşuz. Kalk gidelim. Başım yer küresi olmuştu. Kanarya onun tepesinde oturuyor, sıcak boynunu göğe doğru kaldırarak şakıyordu. Eskiden her akşam harem bahçesinde yeni yıkanmış, kokular sürünmüş, göğüsleri açık kadınların sıralandığını ve sultanın inip içlerinden bir tanesini seçtiğini duymuştum. Sultanın elinde bir mendil olurmuş, bunu her kadının koltuk altına sokar, koklar ve akşam için hoşuna giden kadını seçermiş. Benim de önümde ülkeler böyle sıralandı. Haritaya acele bir göz gezdiriyorum. Nereye gideyim? Hangi karayı, hangi denizi daha önce göreyim? Bütün ülkeler ellerini uzatıp beni davet ediyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki dünya büyük, tembeller ne derse desin. İnsanın hayatı da büyük. Bütün ülkeleri görerek tadını çıkaracak kadar zamanımız var. Yunanistan'dan başlayalım. Yunanistan'a tapmam 3 ay sürdü. Dağlar, adalar, köyler, manastırlar, deniz kıyıları. Şimdi hala bunca yıl sonra oraları yeniden hatırladığımda yüreğim mutlu ama huzursuz çarpar. İnsanın Yunanistan'ı dolaşıp seyretmesi büyük zevktir. Bir zevk ve bir işkence. Yunanistan'da dolaşıyor, yavaş yavaş gözlerimle görüyor, dalgın bir düşüncenin görüp dokunamayacağı şeye ellerimle dokunuyordum. Bence dünyanın hiçbir yerinde mükemmelliğin o iki unsuru olan Ares ile Afrodit, Yunanistan'da olduğu kadar ciddi ve dostça gülümseyen bir biçimde birleşmemişlerdir. Bazı yerleri sert ve mağrurdur, bazıları dişi olup sırf içtenlikten ibarettir, bazıları ciddi ve buna paralel olarak neşeli ve tatlı dillidir. Ama sihirli soluk hepsine uğramış ve onlara bir tapınak, bir masal, bir kahramanla her birine uyan ruhu vermiştir. Onun için Yunanistan'da yolculuk yapıp görecek gözü, düşünecek aklı olanlar, bir manevi zaferden başka bir manevi zafere doğru bölünmez, büyülü bir birlik içinde ilerlerler. Yunanistan'da insan, ruhun, maddenin devamı ve çiçeği, masalınsa en olumlu gerçeğin basit ve yapay ifadesi olduğuna inanır. Bu sihirli soluk Yunan taşlarının üzerinde yıllarca gezindi. İnsan bu ülkenin neresinden geçerse onun tanrısal izlerine rastlar. Yunanistan'ın bazı yerleri iyi durumdadır, fışkırttığı mutluluk da iyi durumda. Sertlikle tatlılık birlikte birbirini tamamlamakta ve kadınla erkek gibi birleşmektedir. Sparta tatlılık ve sertliğin ikili kaynağını teşkil eder. Mağrur, kanun kadar katı ve uçurumlarla dolu Taygetos. Peloponnes'te bir dağ, yüksekliği 2410 metre, bir adı da Pentodaktilos'tur, beş parmaklar. Batılılar genellikle Taygete olarak yazar. Ve altındaki meyve yüklü ağaçlarıyla baştan çıkarıcı ova onun ayakları dibinde sevdalı bir kadın gibi uzanır. Yunanistan'ın Sina Dağı Taygetos, hayat savaştır, topraksa bu savaşın yapıldığı alan. İnsanın tek görevi zafere ulaşmaktır. Uyuma, süslenme, konuşma amacın tektir. Savaş, sen de savaş. Taygetos'un eteklerinde Eleni. Mitolojideki Elenler ülkesi Yunanistan'ı yazar ima yoluyla Eleni diye adlandırıyor. Bulunur. Sen kızıp da toprağı horladığın anda birden Eleni'nin soluğu çiçek açmış limon ağacı gibi beynini sersemletir. Sparta'nın bu ovası kadar tatlı ve duygulu mu? Zakkum ağaçları böyle sersemletici mi, yoksa bütün bu büyük Eleni'nin çok gezilmiş, çok öpülmüş bedeninden mi kaynaklanıyor? Lakonya'nın Sparta'yı sulayan bir ırmağı, uzunluğu 80 kilometre, bugünkü adı Vasil'dir. Bir ırmak kolu olarak Eleni'nin ölümsüz efsanesiyle birleşmesiydi, böylesine baştan çıkarıcı olamayacaktı. Çünkü iyi biliyoruz ki topraklar, denizler ve ırmaklar, sevilen büyük adlarla birleşir ve artık birbirlerinden ayrılmaz bir halde yüreğimizin içine dökülür. İnsan Öratos'un gösterişsiz kıyılarında yürür ve düşüncelerinin sevip dokunduğu kadınınkilerden çok daha gerçek, daha elle tutulur, hayali bir kadının kokusuna dolandığını hisseder. Bugün dünya kan içinde boğuluyor, çağdaş anarşi cehennemi içinden ihtiraslar fışkırıyor ve Eleni olağanüstü mısraların havası içinde ölümsüz, hareketsiz duruyor, zamansa önünden akıp gidiyor. Bir gün dolaşırken topraktan bir koku fışkırıyor, limon çiçeklerinden gözyaşı damlaları dökülüyor, güneşte oynaşıyordu. Birden hafif bir rüzgar esti ve bir çiçek alnıma çarparak ıslattı. Ben görünmez bir el dokunmuş gibi ürperdim. Bütün toprak bana ağlamış, gülmüş, yeni yıkanmış Eleni gibi göründü. Limon çiçekleri üzerlerindeki tülleri kaldırdı ve gencecik bir bakire olarak bir erkeği, en güçlü erkeği izledi. Bembeyaz bilekli ayağını kaldırdığı zaman yuvarlak, kanlı tabanları parıldadı. Üzerinden Homeros'un soluğu geçmemiş olsaydı Eleni ne olurdu? Dünyadan geçip kaybolan pek çokları gibi güzel bir kadın. Dağ köylerimizde hala güzel kızları sık sık kaçırdıkları gibi onu da kaçırmış olurlardı. Bu kaçırma olayı savaşa bile neden olabilirdi ama şair uzanıp dokunmasa her şey, kadın, savaş, kıyım yok olurdu. Eleni kurtuluşunu şaire borçludur. Öratos'un şu dalgalanışı da ölümsüzlüğünü Homeros'a borçludur. Eleni'nin gülümseyişi bütün Sparta havasına dağılmıştır. Bir de şu var. Eleni kanımıza girdi. Onu bütün erkekler vaftiz etti. Bütün kadınlar hala onun ışığıyla parlıyor. Eleni aşk çığlığı oldu. Yüzyılların içinden geçiyor ve her erkeğe öpücük göndererek sonsuzlaşma isteğini duyuruyor ve Eleni, kucakladığımız en anlamsız kadıncağızın biçimini bile değiştiriyor. Sparta'nın bu kraliçesi yoluyla Arzu, ayrıcalıklı unvanları kazanıyor ve kaybolmuş bir kucaklaşmanın mistik özlemi içimizdeki hayvanı yatıştırıyor. Biz ağlıyor, bağırıyoruz. Eleni içtiğimiz bardağın içine büyülü bir bitki atıyor, biz de acıyı unutuyoruz. Elinde bir çiçek var, bunun kokusu yılanları uzaklaştırıyor. O kurbanlık boğanın sırtına biner, çözük sandallı ayağını sallar ve bütün dünya bağ olur. Bir gün ihtiyar şair Stisioros'un ağzından onunla ilgili kötü bir söz çıktı ve şair hemen kör oldu. O zaman pişmanlıkla titreyerek lirini aldı, büyük bir şenlik sırasında elenlerin karşısına dikilerek ünlü reddiyesini okudu. Doğru değil Eleni, sana karşı olan son sözüm. Ne hızlı gemilere bindin sen, ne de asla varmadın Troya kalesine. Atalarımız güzellik yarışmaları olan Eleniyaları düzenlerlerdi. Dünya bir arenadır, Eleni de hayatın ötesinde, belki var olmayan, belki de hayalet olan büyük bir eserdir. Gizli bir geleneğe göre rahipler, Akaiyalıların Troya'da Eleni için savaşmadığına, Troya'da yalnızca kadının bir heykelinin bulunduğuna inanırlardı. Eleni Mısır'a insan soluğunun ulaşamadığı tanrısal bir tapınağa sığınmıştı. Kim bilir, belki biz de burada, şu yeryüzünde Eleni'nin heykeli için çekişmekte, ağlayıp birbirimizi öldürmekteyiz. Öteki dünyada gölgeler, canlıların kanlarını içerlerse dirilirlermiş derler. Eleni'nin gölgesi binlerce yıldır bu kadar kan içtiğine göre acaba hiç dirilemeyecek mi? Acaba heykel teniyle birleşemeyecek ve biz de böylece günün birinde gerçek sıcak bir bedene sahice Eleni'ye sarılamayacak mıyız? Taygetos Eleni, vahşi savaşçı ve karısı. Eratos'un zakkum ağaçları arasına dalıp Eleni'nin kokusunu solumaktan utanmıştım. Ve bir gün harekete geçip Taygetos'a daha erkekçe bir havayı solmak üzere girdim. Dağın verdiği neşe, çam kokusu, kızgın taşlar, başımın üstünde sallanan atmacalar ve kesin yalnızlık yüreğimi güçlendirdi. Saatlerden beri tırmanıyordum, umutluydum. Öğleye doğru siyah bulutlar toplandı, sağır edici gök gürültüleri duyuldu. Geri dönmek üzere bayır aşağı inmeye koyuldum. Taştan taşa atlıyordum. Arkamdan da fırtına geliyordu. Koşuyor, bana yetişmesin diye onunla yarışıyordum. Ama çamlar birden irkildi, dünya karardı, çevremi şimşekler kuşattı. Fırtınanın hortumu bana yetişti. Düşmemek için yüzü koyun yere kapandım, gözlerimi yumdum ve bekledim. Bütün dağ titriyordu. Yanı başımda iki çam kırıldı, gürültüyle yere düştü. Havadaki kükürt kokusunu duydum ve birden bora patladı. Rüzgar düştü, iri su damlaları gökten boşandı. Yabani kekik, kekik otu, adaçayı, nane cepheden çarpıldılar. Kokuları silkelediler, bütün dağ tütsülendi. Ayağa kalkıp aşağı inmeye başladım. Elimi, yüzümü, saçlarımı suların dövmesine seviniyordum. İniş tanrısı bütün gücüyle karısı toprağın üzerine düşüyordu. Toprak boğuluyor, kıkırdıyor ve çatlayarak erkek suları içine alıyordu. Ruhul Kudüs'ün canlı bir inişiydi bu. Biraz sonra gökyüzü arındı, iniş sona erdi, guguk kuşu ötmeye başladı. O sırada güneş batıyordu. Aşağıda uzakta Mistra üzerinde tepenin en yüksek noktasında yeni yıkanmış Frank Kalesi'ni fark ettim. Bütün gökyüzü altın ve yeşil bir renge bürünmüştü. Ertesi gün serviler ve bahçeler arasından geçerek Yunanistan'ın Pompei'si Mistra'ya bir tapınıcı olarak gittim. Yeni Yunanistan'ın doğmuş olduğu bu kutsal tepe en müşkül pesent ruhu bile baştan çıkarabilen esrarengiz büyülere sahipti. Limon ve portakal ağaçları, kıvrımlı daracık sokaklar, oyun oynayan yarı çıplak çocuklar, suya giden kadınlar. Çiçek açmış ağaçların altında kadınlar oturmuş nakış işliyor. Hayat yine bu topraktan başladı, yine tüm atalar tepesine tırmanmaya çalışıyor. Mistra'nın insan oturan yeri yeşillik bir bölgedir ama ilerledikçe ağaçsız tozlu yokuş başlar, yıkık evlerden sonra güneş altında pişmiş çok güzel Bizans kiliselerine, Perivletto'ya, Mitropolis'e, Aya Theodoros'lara, Afentiko'ya, Pantanassa'ya ulaşılır. Susamıştım, rahibeler bir bardak su versin diye Pantanassa Kadınlar Manastırı'na girdim. Avlu pırıl pırıl, hücreler kireçlenmiş, tertemiz, kanepelerin üzeri işlemeli battaniyelerle örtülü. Rahibeler beni karşılamak için koşuyor. Bazıları romatizmadan tutulmuş, bazıları genç ama çok solgun. Çünkü yaşamak için çok çalışıyor, uykusuz kalıyor, ibadet ediyorlar ve karınlarını doyuracak yiyecekleri yok. Boş zamanları olunca el işlerinin üzerine eğiliyor ve geleneksel motifler işliyorlar. Küçük serviler, haçlar, kadifeli saksılar, manastırlar ve kırmızı ipekle işlenmiş küçük çiçekler. Çeyizlerini gösterir gibi gülümseyerek konuşmadan edalı bir tavırla işlemelerini gösterdikleri zaman insanın içine bir üzüntü kaplıyor. Çünkü biliyor ki damat yoktur. Pantanassa ikindi vaktinin tatlı yeşil ışığında Meryem'in kokulu soluğunu örtmek üzere sabır ve sevgiyle işlenmiş fil dişinden bir Bizans kutusu gibi parlıyordu. Dipteki köşeden tepeye kadar olan eğimde o yekparelik, derli topluluk, sevimlilik neydi? Güzel tapınağın tümü sıcak ve canlı bir organizma gibi sakin sakin soluyordu. Bütün taşlar, oymalar, resimler, rahibeler, kadınlar manastırını meydana getiren organik unsurlar gibi yaşıyordu. Sanki bir öğle vakti hepsi birden aynı yaratıcı hamleyle doğmuşlardı. Bizans resimlerinde bu kadar tatlılığı, bu kadar sıcak, insanca zekayı hiçbir zaman ummamışımdır. Şimdiye kadar ellerinde kırmızı yazılarla dolu bir parşömeni tutan, doğadan nefret etmemizi, ıssızlığa kaçmamızı, kurtulmak için ölmemizi haykıran müthiş çilecileri görmüştüm. Ama şimdi bu renkler, çok tatlı biçimler, uslu hayvanın üzerinde gülümseyerek Kudüs'e giren İsa ve arkasında çelenkleriyle havariler, geçip dağılan bir bulut gibi onlara huşu içinde bakan halk. Afentiko'da gördüğüm geniş bir kurdeleyle bağlanmış kıvırcık saçlı Levent, cesur yürüyüşlü ve sağlam, yüz yuvarlak dizli bakır yeşili renkteki melek. Nişanlıymış da gidiyormuş gibi. Bu kadar sevinç ve aceleyle acaba nereye gidiyor? O anda kampana cenaze mersiyesinin mahmurluğu içinde yavaşça tatlı tatlı çalmaya başladı. Kilisenin sıcak kovuğu içine girdim. Ortada limon çiçekleriyle örtülü cenaze, limon çiçeklerinin üzerinde de her zaman ölü olan, her zaman dirilen o. Bir zamanlar adına Adonis diyorlardı, şimdi İsa. Çevresinde diz çökmüş, solgun benizli, siyah giysili kadınlar onun için ağlıyorlardı. Bütün kilise arı kovanı gibi bal mumu kokmaktaydı ve ben, Efesli Artemis'in tapınağındaki öbür rahibeleri, Melissaları, kelime anlamı arıdır, yazarın bu adda bir de piyesi vardır. Delfi'deki bal mumu ve tüylerle yapılmış Apollon tapınağını hatırladım. Birden kadınların ağlaması ve dayanılmaz sızlanmaları başladı. İnsan acısının Tanrı'yı dirilteceğini biliyordum ama burada Eleni'nin egemen olduğu yerde yüreğim ağlamalara karşı asla hazır değildi. Kalktım. Ortalık daha aydınlıktı. Yıkılmış soylu evlerinin, yere uzanmış kulelerinin ve tepenin üstünde Vilhardui'nin ünlü kalesinin taştan bir taç olduğu yere doğru yokuş yukarı yürümeye başladım. Kale kapısı açık, avlular ıssızdı, yıkılmaya hazır merdivenlerden yukarı çıktım, savaş kulelerine vardım, kargalar korkmuş sürüler halinde havalanıyordu. Aşağıdaki verimli ovaya baktım ve kulübelerden bac adamlarının yükseldiğini gördüm. Bir arabanın gıcırdaması ve yalnızca ihtirastan ibaret bir şarkı duyuldu, bütün hava iç çekti, hayaletlerle doldu. Burayı fete gelen demir zırhlı sarışın, soylu Frank şövalyeleri Rum kızlarıyla evlendiler, Rum kanıyla aşılandılar, vatanlarını unuttular. Sağ olsunlar, bizim karga gibi siyah saçlı esmer, iri gözlü kadınlarımız sayesinde fatihlerde fethedildiler. Birkaç gün sonra başka bir yerin tadını çıkardım. Köysüz, insansız, keçisiz ve koyunsuz, ıssız çınar ağaçlarının gölgelediği, sazlarla süslenmiş, çalılık ve kekik kokan Peloponnes'in göbeğindeki Vases'te bir dağ dönemecinden sonra beklenmedik bir anda insanın karşısına Apollon tapınağı çıkar. Birden dağdakilerin benzeri olan taşlarla yapılmış haliyle karşılaşınca bu yerle tapınağın birbiriyle olan derin ilişkisi hissedilir. Tapınak dağın bir parçası, ona ait bir taş olarak kayalar arasına ayrılamayacak biçimde sıkışmıştır. Kendisi de kayaya oyulmuştur ama ruhu vardır. Tapınağın sütunları dağa ait bir ağırbaşlılığın ve ıssızlığın azlığını ifade eder. İnsan bunun aklının içinde saklandığı, uykusuzluk çektiği kutsal baş olduğunu sanır. Ve burada antik sanat, yöreyi izleyip ifade ettiği için insanı hayrette bırakmaz. Bütün dağ, yüzyıllardan beri karanlık oyuklarının içinden kendini göstermenin özlemini çekiyormuş da, bu tapınak yapılınca birden hafiflemiş gibi gelir insana. Hafifledi demekle anlam kazandı, kendi anlamını kazandı ve sevindi demek istiyorum. Yunan toprağında her gün daha iyi anlıyordum. Yunan uygarlığı bir meteor, doğaüstü bir ışık değil, toprağa derin kök salmış, çamuru yiyip çiçek açan bir ağaçtı ve ne kadar çok çamur yerse çiçeğini o kadar çok zenginlikle süslerdi. O Yunanistan'ın basitliği, dengeliliği ve sessizliği basit, dengeli bir ırkın işlenmemiş, doğal erdemleri değildi. Bunlar çok güç işlerin, tehlikeli ve acılı mücadelelerin kalıntısıydı. Yunan sessizliği çok yanlı, çok yorgunluk verici, uzun yıllar süren bir çatışmadan sonra barışmayı başaran vahşi ve karşıt güçlerin dengelenişidir. Bizanslı bir mistiğin gayretsizlik dediği yere, yani gayretin doruğuna ulaşmak için. Yunanistan'ın dağlarını, köylerini, topraklarını hafifletip maddesizleştiren şey ışıktır. Işık İtalya'da yumuşaktır. İonya'nın ışığı çok tatlı ve doğuya özgü arzularla doludur. Mısır'ınki yoğun ve şehvetlidir. Yunanistan'da ışık sırf ruhtur. İnsan bu ışıkta her şeyi apaçık görmeyi, kaosa düzen vermeyi ve onu dünya yapmayı başarmıştır. Dünya ise uyum demektir. Yandaki bekçi kulübesinden ufak tefek ihtiyar bir kadın çıktı. Avucunda iki incir, bir salkımda üzüm vardı. Bu yüksek dağ eteğinde bunlar turfandaydı ve kadın onları bana armağan etmek istiyordu. Gençliğinde mutlaka çok güzel olması gereken tatlı, zayıf, güleç bir ihtiyarcık. ''Adın ne senin teyze?'' diye sordum. ''Maria.'' Ama kalemi alıp da adını yazdığımı görünce beni durdurmak için elini uzattı. Gençlere uygun bir nazla ''Maritsa'' dedi, ''Maritsa.'' Sanki adı yazılınca ebedileşecek, belleğinde yaşamının tatlı anlarını uyandıran adının şımarıkça söylenişinde koruyacakmış gibi. Duymamamdan korkmuş gibi tekrarladı. ''Maritsa.'' Hurda haline gelmiş bedende kadın çekiciliğinin kökleşmiş olduğunu görmek hoşuma gitti. Burada ne var diye sordum. Eh, görmüyor musun, taş var. Peki neden dünyanın öbür ucundan sırf bunları görmeye geliyorlar? Yaşlı kadın bir an duraksadı, sesini alçalttı. Yabancı mısın diye sordu. Hayır, Yunanlı. İhtiyarcık cesaret buldu, omuzlarını silkti. Budala frenkler dedi ve kahkahayı bastı. Eski tapınakların ya da mucizeli tasvirlerin bulunduğu ünlü kiliseleri bekleyen ihtiyar kadınların azizlere ya da mermerleşmiş eski şeytanlara inanmayıp gülmelerine ilk kez rastlamıyordum. Herhalde onlarla her gün senli benli oldukları için yüz buluyorlardı. Yaşlı Maritsa bana sunmuş olduğu ekşimsi üzümü didikleyişime memnuniyetle bakıyordu. Takılmış olmak için sordum. Peki politika hakkında ne düşünüyorsun? O beklenmedik bir gururla karşılık verdi. Ah oğlum, ah oğlum, biz burada dünyadan çok yüksekte, çok uzaktayız. Onun sesini duyuyoruz. Biz, yani tapınakla ben diyor ve gururla uzaktayız diye ekliyordu ki bu daha yukarıdayız demekti. Hoşuma gitti. Yaşlı kadının bu cümlesi yüreğimi tapınaktan da çok doyurmuştu. Sütunların altından geçiyordum. Birkaç gün önce yağan yağmurun suyu kırık mermerlerin oyukları içinde hala hareketsiz ve tertemiz duruyordu. Suya doğru eğilince kabarık bulutların beyaz hayaletler gibi geçtiklerini gördüm. Uzak doğunun bir yerinde üzerinden bulutların geçtiği bir su birikintisinde Tanrı'ya tapıldığını duymuştum. Ovaya inerken taşlar üzerinde diz çökmüş bir ihtiyarın bir kanala doğru eğilmiş suya baktığını gördüm. Yüzünde anlatılamayacak bir huşu vardı. Sanki burnu, ağzı, yanakları yok olmuş da yalnızca taşlar arasında akan suya dikili iki göz halinde kalmıştı. Yanına yaklaştım. ''Neye bakıyorsun ihtiyar?'' diye sordum. O başını kaldırmadan gözlerini sudan ayırmaksızın yanıt verdi. ''Hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma.'' Yunanistan'da her şey, dağlar, ırmaklar, denizler, ovalar insanlaşır ve insanla hemen hemen insanca bir dille konuşurlar. İnsanı suya boğmazlar, ona işkence etmezler, dostu ve iş arkadaşı olurlar. Doğunun bulanık, durulmamış çığlığı, Yunanistan'ın ışığından süzülerek arınır, insanlaşır, söz olur. Yunanistan, büyük mücadeleyle insanı hayvana, doğunun köleliğini özgürlüğe ve barbarca sarhoşluğu sakin mantığa dönüştüren bir süzgeçtir. Birbirinin karşıtı, kör kuvvetleri dengeli hale sokarak, biçimsiz olana biçim, ölçüsüzlüğe ölçü vermek. Heleda, Helenler, Elenler ülkesi demektir. Günümüzde Yunanlılar konuşurken baştaki H harfini söylemez, Heleda derler. Adı verilen çok çekmiş karayla denizin görevi budur. Yunanistan'da dolaşmak gerçek bir zevktir. Yunan toprağı gözyaşı, ter ve kanla o kadar çok sulanmış, Yunan dağları öyle çok insan acısı görmüştür ki, beyaz ırkın kaderinin bu kıyılarla, bu dağlarda belirlendiğini düşündükçe insanın tüyleri ürperir. İnsanın kaderi belirlendi. Hiç kuşkusuz, hayvanın insana dönüşme mucizesi, neşe ve oynaklık dolu olan bu kıyıların birinde olmuştur. Doğulu Astarte bir gün dişi domuzunkiler gibi kalabalık memeleriyle böyle bir Yunan limanına yanaşmış olacak. Yunanlılar da onun kaba yontulmuş barbar heykelini yapıp hayvan yanlarını temizlemiş, yalnız iki insanca meme bırakmış ve ona dört başı mamur bir insan biçimi vermişlerdir. Yunanlılar doğudan atasal güdüğü, çılgınca sarhoşluğu, hayvanca çığlığı, Astarte'yi aldılar ve bu güdüğü aşka, ısırışı öpücüğe, çılgınca alemleri dinsel tapınmaya, çığlığı da aşık sözüne dönüştürdüler. Astarte, Afrodit oldu. Yunanistan'ın yalnız coğrafi değil, psikolojik konumu ve mistik yükümlülükleri de sorumluluklarla doludur. Toprak ve denizlerinde susmayan iki akıntı çatışır. Bu nedenle de Yunanistan her zaman fırtınalıdır. Bu önceden belirlenmiş konum, Yunanistan'la birlikte dünyayı da temelden etkilemiştir. 12. ayrımın sonu, sayfa 172.